17. Ayrımbaşı, sayfa 155. 16. Bölüm. Yitik Ruhlar Vadisi'nde gün ağrıyordu. Şimdi Yitik Ruhlar Oyunbağı'nın yaşadığı köyde uzun evin içinde bulunuyoruz. Burası 80 ayak uzunluğunda ve bunun yarısı kadar da genişlikte güneşte kurutulmuş tuğladan yapılmış uzun bir binadır. 30 ayak yüksekliktedir ve çatısı samanla kaplıdır. Evden güçlükle yürüyerek ağır adımlarla Güneş Rahibi çıktı. Yaşlı bir adamdı. Ayaklarında sandalet vardı. Üzerinde evde dokunmuş ketenden uzun bir kaftan bulunuyordu. Derisi buruşmuş, yüzü belli belirsiz eski İspanyol fatihlerini andırmaktaydı. Kafasında som altından garip bir başlık taşıyordu. Yarım daire biçimindeydi ve üzeri yine altından sivri sivri dişlerle bezenmişti. Öyle ki bir tacı ya da ışınlarını saçarak yeni doğan güneşi anımsatıyordu. Adam açık bir alanda iki direğin arasına bir arma gibi asılmış, içi boş bir ağaç gövdesinin bulunduğu yere yürüdü. Güneşin doğuşuyla kızarmış doğu yönündeki ufka baktı. Tam zamanında geldiğini göstermek istercesine ucu tokmak gibi olan bir sopayla ağaç gövdesine vurdu. Çok yavaş vurmasına karşın içi boş kütük uzaklardan yankılanan bir gök gürültüsü gibi ses verdi. Düzlüğü çevreleyen saz damlı evlerden yitik ruhlar dışarı çıkmaya başladılar. Genç, ihtiyar kadınlar ve erkekler, yürüyebilen çocuklar, kucakta taşınan bebekler hepsi gelip yaşlı rahibin çevresinde toplandılar. Kuşkusuz hepsi de kızılderiliydi. Ama birçoklarının yüzleri İspanyolları andırıyordu. Evet, birkaçı hatta safkan İspanyoldu. Ötekiler ise kızılderili. Çoğunluğun melez bir ırktan olduğu söylenebilirdi. Kadınların olsun, erkeklerin olsun yüzlerinde durgun ve hüzünlü bir hava vardı. Dış çevreye kapalı, yaşayan ve kendi aralarında birbirleriyle evlenmek zorunda kalan insanlarda görülen bir özellikti bu. Ötekilerden farklı görünüşte olan yalnızca iki kişi vardı. Bunlardan biri 10 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Yüzündeki canlılık ve zeka ışıltısı ilk başta göze çarpıyordu. Yitik ruhların uyuşuk, donuk yüzleri arasında güzel bir çiçek gibi parlıyordu. Onun yüzü gibi ihtiyar Güneş Rahibi'nin yüzü de zeka, akıl ve uyanıklık belirtileri taşımaktaydı. Güneş ufkun üzerinde kendini gösterince rahip onu selamladı ve orta çağ özgü bir İspanyolcayla saygılarını sunarak 3 kez yere eğildi. Bu sırada kalabalık ise secdeye varıcısına yere kapaklanmıştı. Ve güneş tam bir toparlık halinde gökte yerini alınca bütün oymak rahibinin yönetimindeki dinsel bir havayı söylemeye başladı. Tören bitip kalabalık dağılınca rahibin gözüne vadinin öteki ucunda bir yerlerde havaya yükselen ince bir duman sütunu çarptı. Oraya göstererek birkaç genç adama buyruk verdi. Duman yasak meyveler kesiminden çıkıyor. Oymağımızdan kimsenin ayak basmasına izin verilmeyen yer orası. Sakladığımız yeri keşfetmek isteyen düşmanlarımızın gönderdiği iblis bir izleyici olmalı. Gidin oraya, öldürün onu, öldürün ki o sizi öldürmesin. Bütün gece boyunca tazeleyip durdukları ateşin çevresinde Leoncia, Francis ve Torres uzanmış uyuyorlardı. Torres kralından korunmak için Vasco'nun miğferini kafasına geçirmişti. İlk uyanan Leoncia oldu. Karşısında gördüğü şey öyle acayipti ki gözleri kısarak uzun uzun bakmak gereksinimini duydu. Karşısında üç adam vardı. Ellerindeki yayları gerili duruyordu. Hala uyumakta olan Torres'in başına toplanmışlar, büyük bir şaşkınlık içinde onu süzmekteydiler. Bir karara varamadıkları belli oluyordu. Derken yaylarını gevşetip başlarını, bu yabancıyı öldürmenin doğru olmayacağını söylemek istercesine salladılar. Torres'e iyice yaklaştılar. Yanı başına çömelip yüzünü ve miğferini iyice gözden geçirmeye başladılar. Özellikle miğferden gözlerini ayıramıyorlardı. Leoncia, Francis'in omzunu ayağıyla dürtebileceği bir yerde yatıyordu. Dürtülmesi üzerine uyanan Francis sessizce kendine geldi. Yine aynı sessizlikte doğrulup oturdu ve böylece yabancıların dikkatini çekmiş oldu. Adamlar hemen buralarda yaygın olan biçimli barış işareti yaptılar. Yani yaylarını yere koyup avuçlarını gösterdiler. Böylece silahsız olduklarını göstermiş oluyorlardı. Sonra da aralarında ateşli biçiminde fısıldaşmaya koyuldular. Ötekiler ise bunu görmezlikten gelmekteydiler. Francis, konuştukları dil İspanyolcaya benziyor dedi. Evet dedi Leoncia. Çok eski İspanyolca gibi. Torres konuştukları İspanyolca dedi. Fatihlerin İspanyolcası. Ancak üzerine yaban otlar bürümüş. Bundan da benim haklı olduğum çıkar. Yitik ruhları asla vadiden ayrılmadılar. Üç genç adam yapmak istedikleri şeyde görüş birliğine varmışlardı. Yabancılara kendilerini izlemeleri için işaret ettiler. Görünüşe göre kötü bir şey yapmayacağa benziyorlar dedi Francis. Bu bakımdan çekinmeden arkalarından gidebiliriz. Ama bir şey var. Siz ömrünüzde hiç böyle bir hüzünlü suratlar koleksiyonu gördünüz mü? Yitik ruhlar olduklarına göre böyle yüzleri olması doğal bence diye Leoncia görüşünü söyledi. Bir saat kadar gittikten sonra oymağın geniş alandaki uzun evine ve yitik ruhların evlerine vardılar. Toplanmış bulunan oyman insanlarına bir göz atan Torres, bunlar kesinlikle Davosco ile gelenlerle Karayipler'in soyundan dedi. Francis, Davosco'nun Hristiyan dinini bırakıp eski paganlıklarına dönmüşler diye ekledi. Şurada karşıdaki mihraba baksanıza, taştan bir mihrap bu. Bir de kurban hazırlıyorlar. Ancak kurbanı kızartmıyorlar, tersine pişiriyorlar. Leoncio, Tanrı'ya şükür ki kurban yalnızca bir kuzu dedi. Eskiden güneşe tapanlar insan kurban ederlermiş ya. Baksanıza şuradaki uzun kaftanlı ihtiyar adama, kafasında altın başlık var. Güneş rahibi olmalı. Mihrabın arkasındaki madenden yapılma kocaman bir güneş tasviri vardı. Francis, altın diye fısıldadı. Altın, hepsi altın. Sadece, saf altın. İçine hiçbir şey karıştırılmamış. Parıldamasına bakın yeter. Leoncio, hey ulu tanrım diye bağırdı. Şuraya bakın. Mihrabın yanında duran ve boyu mihraptan azıcık kısa olan taştan yapılma büyük büstü gösterdi. Torres'in yüzü bu. Mağarada gördüğümüz mumyanın yüzü. Francis, şurada da bir yazı var diye bağırarak büste yaklaşmak istedi. Ama rahibin yasaklayan bir hareketi üzerine geri çekildi. Davosco yazıyor dedi. Şimdi Torres'in kafasındaki gibi bir miğfer taşıdığını fark ettiniz mi? Şimdi de rahibe bir bakın. Torres'e benzemiyor mu? Sanki onun yaşlı ağabeyi gibi. Rahip öfkeli bir yüz ve yasaklayan el hareketiyle Francis susmasını ve pişmekte olan kurbana dua etmesi gerektiğini anlattı. Sanki ona yanıt veriyormuşçasına aynı anda kurban ateşinden bir alev parladı. Rahip, acayip İspanyolcasıyla ve çok ciddi bir havayla güneş tanrısı gazaba gelmiştir diye bağırdı. Yabancılar geldi içimize. Onlar öldürülmedi. Onun için de tanrımız öfkelidir. Konuşun genç adamlar. Onları öldürmeniz için verdiğim buyruk her zamanki gibi güneş tanrısının buyruğu değil miydi? Üç gençten biri titreyerek öne çıktı. Heyecandan düz yutamadığı parmağıyla Torres'in yüzünü sonra da büstü gösterdi. Onu tanıdık biz diye kekeledi ve öldüremedik. Çünkü yüce atamızın bir gün geleceğini bildiren kehaneti anımsadık. Bu yabancı o değil mi? Biz bunu bilemezdik. Biz buna karar vermeye kalkışamazdık. Bunu ancak siz bilebilirdiniz. Rahip gözlerini Torres'e çevirdi ve anlaşılmayan bir ses çıkardı. Sonra telaşla geri dönüp mihrabın arkasında duran bir kaptan bir kor alıp kurban ateşini yeniden tutuşturdu. Ne var ki ilkin bir alev parladı. Arkasından ateş hemen söndü. Rahip bir kez daha güneş tanrı gazaba gelmiştir diye bağırdı. Bu bağırışla birlikte bütün yitik ruhlar göğüslerini vurmaya ağlayıp inlemeye başladılar. Kurbanımızı almak istemiyor. Ateş yanmak istemiyor. Garip şeyler oldu. Yabancıları kurban etmek istemiyoruz. Şimdilik istemiyoruz. İlkin tanrının isteği nedir? Onu öğrenmeliyim. Bir el işaretiyle halkı gönderdi. Töreni yarıda kesti ve üç yabancının uzun eve götürülmesi gerektiğini bildirdi. Leoncio Francis'e şu küçük güzel kıza bakın diye fısıldadı ve zeki bakışla tavırları canlı kızı gösterdi. Francis, Torres onu çoktan fark etmiş diye yanıtladı. Kızı işaret ederken yakaladım onu. Dost kazanmak konusunda fırsatı hiç kaçırmıyor. İyisi mi onu gözümüzden kaçırmayalım. Çünkü kendi postunu kurtarabileceğini anladığı anda bir saniye bile duraksamadan bizi yüzüstü bırakacaktır. Uzun eve geldiklerinde hasır şilteleri üzerinde yer gösterildi. Sonra da hemen yemek getirildi. Yemekte sırsız toprak çanaklarda verilen sebzeli et ile buz gibi pınar suyu vardı. Bir de fırından taze çıkmış mısır unundan çörek. Yemekleri getiren kadınlar dışarı çıkınca onlara önderlik etmiş olan bir kız orada kaldı. Torres hemen yakınlık kurma denemelerine yeniden başladı. Ancak kız ona pek aldırış etmiyor. Daha çok kendisini çok etkilediği belli olan Leoncio ile ilgileniyordu. Leoncio'ya iyice sokuldu. Bu yabancı güzel kadından hoşlanmıştı. Davranış ve tutumunda başkalarının içine koşma ya da yaltakçılık yapma gibi şeylerden en küçük bir iz bile yoktu. Vadi halkının konuştuğu o garip İspanyol lehçesiyle "Söyle bana," dedi. "Şuradaki adam gerçekten Davosco mu? Gökteki güneşte bulunan evinden mi geldi buraya?" Torres gülümsedi. Eğilerek selam verdi. Ve kurumlu bir tavırla ben Davosco'yum dedi. Francis İngilizce olarak güzel buluş dedi. Peşini bırakmayalım. Bu sayede bakarsınız paçayı kurtarırız. Küçük kız Torres'e dikkatle baktı. Sonra önünde saygıyla eğildi. Ve Francis'e aldırış bile etmeksizin dostça ve hayranlıkla gülümseyerek yeniden Leoncio'ya sokuldu. Tanrı'nın senin gibi bu kadar güzel bir kadın yaratabileceğini hiç sanmazdım dedi. Sonra da gitmeye davranırken ekledi. Rüyalar ecesi de güzel ama senden bambaşka o. Odadan daha yeni çıkmıştı ki Güneş Rabi yanında birkaç genç adamla içeri girdi. Bu gençler herhalde yemekten artanları götüreceklerdi. Oysa rahibin bir işareti üzerine üç konunun üzerine atılıp ellerini, kollarını arkadan bağladılar. Güneş tanrısını mihrabına götürdüler. Bütün oymak orada toplanmıştı. Bu kez mihrapta canlı bir ateş yanıyordu. Ateşin üzerine bir sayacı, onun da üstüne bir pota konmuştu. Mihrabın yanına 3 kazık dikilmişti. Onları bu kazıklara bağladılar. Ardından bir sürü gayretli el çevrelerine odun yığmaya koyuldu. Çok geçmeden odunlar dizlerine gelecek kadar yükselmiş bulunuyordu. Francis Torres'e artık ağzını aç bakalım dedi. Hem de gerçek İspanyollar gibi en cafcaflı biçimde. Sen Davasco'nun ta kendisisin. Birkaç yüzyıl önce yeryüzünde bu vadide yaşadın. Bu maymun sürüsünün atalarıyla birlikte. Güneş rahibi onlara dönerek ölmelisiniz dedi. Bütün intik ruhlar bu sözü onaylarcasına hep birlikte başlarını eğdiler. 400 yıldan beri, çünkü bu kadar uzun zamandır burada, bu vadide yaşıyoruz biz. Buraya gelen bütün yabancıları öldürdük. Sizse öldürülmediniz. O yüzden bakın ne oldu. Güneş tanrı gazaba geldi hemen. Mihrabımızdaki ateş söndü. Torres, sakının kendiniz diye bağırdı. Kah Leoncio'ya, kah Francis tarafından yüreklendirilerek konuşmasını sürdürdü. Aklınızı başınıza toplayın. Ben Davasco'yum. Doğruca güneşten geliyorum. Başıyla büstü gösterdi. Ben Davasco'yum. Atalarınızı 400 yıl önce buraya ben getirdim. Ve onlara dönünceye dek beni beklemeleri buyruğunu verdim. Burayı onlara ben yurt yaptım. Güneş rahibi düşünüyordu. Francis sert bir sesle ve sen rahip diye bağırdı. Sen ne diyeceksin buna? Tanrısal Davasco'yu vereceğin yanıt nedir? Rahip hemen onun tanrısal olduğunu nereden bilebilirim karşılığını verdi. O Davasco mu? Yoksa Davasco hala güneşte mi? Francis gözdağı verircesine sen daha Davasco ile hiç konuşmadın dedi. Ve Torres'in önünde derin bir huşu içinde başını eğerken büyük laflar etsene be herif diye fısıldadı. Rahip bir an duraksadıktan sonra Torres'e döndü. Güneşin sadık bir rahibiyim ben. Tanrısal güneşe olan inancımı ciddiye alamamazlık edemem. Sen gerçekten tanrısal Davasco'ysan bir sorumu yanıtla. Torres kasıntılı bir tavırla kabul dercesine başını eğdi. Altını sever misin? Torres küçümseyen bir edayla altını sever miyim, sevmez miyim ha dedi. Ben güneşte büyük bir önderim. Güneş ise altından yapılmıştır. Altına, benim için altının üzerine bastığım şu topraktan daha fazla bir değeri yoktur. Leoncio bravo diye fısıldadı. Güneş rahibi sesindeki sevinci belli etmemeyi pek başaramamakla birlikte yine de boyun eğmişçesine öyleyse ey tanrısal Davasco dedi. Atalarımızın sınavından geçmeye hak kazandın. Eğer altın içkiyi içer ve yine de Davasco olduğunu söyleyebilirsen ben ve buradaki herkes sana tapacağız. Böyle söyleyerek rahip elini ağzı açık duran büyük bir deri torbaya soktu. Yitik ruhlar sinirleri gerilmiş halde sessizce bekleşiyor. Üç yabancı da hiç de az olmayan bir merak ve korkuyla ona bakıyordu. Rahip torbadan altın külçeleri çıkarıp sayacağının üzerindeki potaya atmaya başladı. Üçü ateşe öylesine yakındılar ki altının erişini görebiliyorlardı. Yitik ruhlar arasında ayrıcalıklı bir yeri bulunan korkusuz küçük kız güneş rahibine doğru yürüyüp herkesin işitebileceği derecede yüksek bir sesle ''O Davasco'dur'' dedi. ''Tanrısal önder Davasco. Çok çok çok uzun zaman önce atalarımızı buraya getiren Davasco'dur.'' Rahip karşılarını çatarak onu susturmayı denildiyse de küçük kız düşüncesini bir daha yeniledi. Hem de çok anlamlı biçimde bir Torres'i bir büstü göstererek. Rahip sertçe sus diye emretti. Bunlar senin anlamayacağın şeyler. Gerçekten Davasco ise hiçbir şey olmadan altın içki içecektir. Bunun üzerine mihrabın dibinde duran ve ateşten ısınmış basit bir toprağa çanağı alıp içine erimiş altını döktü. Bir işareti üzerine birkaç genç kargılarını bir kıyıya bırakarak Leoncio'ya yaklaştılar. Amaçlarının kızın ağzını açmak olduğu besbelliydi. Gök gürültüsünü andıran bir sesle Francis ''Dur rahip'' diye bağırdı. ''O tanrısal değildir Davasco gibi. Altın içkiyi deneyeceksen onda dene.'' Torres Francis'e kötü kötü baktı. Francis ''Şu çalımlı kasılmanı bozma'' dedi. ''İçkiyi geri çevir ama onlara miğferini iç yüzünü göster.'' Rahip kendisine yönelince Torres dehşet içinde içmek istemiyorum diye haykırdı. ''İçeceksin. Eğer Davasco ve güneşin göksel önderiysen bunu kanıtlayacaksın. O zaman biz de diz çöküp sana tapacağız.'' Ani bir zorlamayla Torres bir elinin ipini kopardı. Başındaki miğferi çıkardı ve iç yüzünü rahibin görebileceği biçimde tuttu. ''Bak ne var orada?'' dedi. Rahibin Davasco yazısını görür görmez uğradığı şaşkınlık öylesine büyük oldu ki kap yere düştü. İçindeki sıvı kuru otları hemen tutuşturdu. Ama güneş rahibi hemen kendisini toparladı. Yanan bir dal alıp üç kurbanın ayaklarına istif edilmiş odunları ateşlemek istedi. ''Gel gelelim küçük kız araya giriverdi. Güneş tanrı, bu büyük önder içsin istemiyor dedi. Onun için de içkiyi sana döktürdü. Aynı anda yitik ruhlar da rahibin anlamadığı bir şeyler olduğunu sezerek homurdanmaya başlayınca adam yapmak istediği işten vazgeçmek zorunda kaldı. Bununla birlikte çağrılmadan vadiye girmiş bu üç yabancıyı öldürmeye kesin kararlıydı. Onun için de halka şöyle seslendi. Bir işaret bekleyeceğiz. Güneş Tanrı'ya bize bir işaret göndermesi için zaman bırakacağız. Ansızın hiç beklenmedik bir şey oldu. Küçük kız gözlerini gökyüzüne dikmiş, büyüklerin sözünü ettiği işareti bekliyordu. İlk gören de o oldu. Çocuğun haykırışını işiten Torres başını kaldırıp baktı. Aynı anda herkesle birlikte havada dev bir uçan böcek gibi ses çıkaran vızıltılı gürültüyü işitti. Francis bir uçak diye mırıldandı. Torres işaretin bu olduğunu söyle. Yitik ruhların ilk kez gördükleri uçak başlarının hemen 100 ayak kadar üzerinde daireler çizdi. Sonra da 1000 ayak yüksekliğine çıktı. O zaman bir şeyin ondan ayrıldığını ve baş döndürücü bir hızda 300 ayak yüksekliğe kadar düştüğünü gördüler. Düşen şey orada birden dev bir şemsiye halini aldı. Altında bir adam bulunduğunu fark ettiler. Sesini işitebilecekleri kadar alçalınca adam çarkıya başladı. Sırtımızı dayadık mı direğe, bir filoya kafa tutar yılmayız. Arkasından olaylar birbirini izledi. Yitik ruhlar kalabalığının tam ortasına inen Henry, bunlardan birçoğunun paraşütüyle de yere devirdi. Birkaç sıçrayıştan sonra dostlarının yanındaydı. Güneş rahibi önünü kesmek istedi. Tam çenesine yapıştırılan bir yumruk onu yere serdi. Rahip sersem sepet doğrulmaya çabalarken Henry, Leoncio ve Francis, Torres'i bağlayan ipleri kesmişti bile. Leoncio'yu kucaklamak için kollarını uzattı. Ama kız onu geri itip çabuk diye bağırdı. Anlatmaya zaman yok. Hemen Torres'in önünde diz çök ve sanki köleymişsin gibi bir şeyler yap. Henry hiçbir şey anlamayan gözlerle kıza baktı. Leoncio ona emredercesine bir bakış fırlatınca ve üstelik Francis'in ortak düşmanların önünde secdeye vardığını şaşkınlıkla görünce ''Hay Allah kahretsin'' diye homurdanarak Francis gibi yere kapaklandı. ''Ne yapalım? Uyalım biz de. Ama hiç de güzel değil hani.'' Şimdi de Leoncio kendini yere atmıştı. Bütün yitik ruhlar da taparcasına yere kapaklandılar. Yalnızca rahip buna katılmamıştı. Gerçi benliğinin derinliklerine dek sarsılmışsa da yine de duraksamıştı. Bu hali Torres'in doğuştan kibiri yüzünden rolünde abartıya kaçmasına kadar sürdü. Torres sağ ayağını kaldırıp Henry'nin ensesine koymuştu. Ve aksilik bu ya, o sırada kulağının birini sıkıştırmıştı. Henry hemen ayağa fırladı. ''Bu soytarılık yeter be!'' diye bağırdı. Ve aynı anda az önce rahibe yapıştırdığı yumruğun bir benzerini aynı şiddette Torres'e indirdi. Francis canı sıkkın, ''Bütün oyun berbat oldu.'' dedi. Güneş rahibi her şeyi bir anda anlamıştı. Kargılı adamlarına sevinçle işaret etti. Ama Henry de tabancasını ihtiyarın göğsüne dayayıvermişti. Güneşin kurnaz bendesi, adına borut denilen, akıl almaz güce sahip bir maddeye ilişkin bir takım şeyler işitmiş olduğunu anımsadı. Barışmak istercesine gülümseyerek kargılı adamlara geri çekilmelerini işaret etti. Bakışlarını hala göğsüne değen tabancanın ağzından ayırmadan halkına seslendi. ''Benim gücümün ve bilgimin üstünde bir iş bu. Rüyalar Ecesi'ni uyandırın. Ona gökten ve belki de güneşten yabancılar geldiğini bildirin. Ancak onun bilgisi, onun uzak rüyalardan yarattığı bilgisi bu işi aydınlatabilir.''
17. ayrım sonu, sayfa 167.